Ayrım 32, Dönüş, Robert Charles Wilson, sayfa 295. Umutsuz Coşku. Von Nigoven'in Birleşmiş Milletler'deki Genel Kongre seslenişinin üzerinden 8 ay geçmişti. Perihelion'daki hipersoğuk yetiştirme tankları Mars replikatörlerinden gelen yük miktarlarını vermeye başlamıştı. Canaveral ve Vandenberg'deki Delta 7 filoları bunları yörüngeye taşımaya hazırdı. Tam da bu zamanlar Von Büyük Kanyon'u görmek istemişti. İlgisini ateşleyen şey bir biyoloji öğrencisinin Von'un bölmesinde bıraktığı Arizona Highways dergisinin bir senelik bir kopyasıydı. Birkaç gün sonra da bana gösterdi. "Şuna bak," dedi. Neredeyse hevesten titreyecekti. Bright Angel patikasının restorasyonunu konu eden fotoğraf çekiminin sayfalarını çeviriyordu. Colorado Gölü, Cambria dönemi öncesi kum taşlarını yeşil havuzlara karıştırıyordu. Dubai'de bir turist de katır sürüyordu. "Bunu duymuş muydun Tyler?"
"Büyük kanyondan mı bahsediyorsun?"
"Evet, çoğu insanın da duymuş olduğunu düşünüyorum." "Hayranlık uyandırıcı, çok güzel." "Dediklerine göre muhteşem bir manzara varmış. Mars'ın da kanyonları meşhur değil mi?"
Gülümsedi.
"Düşmüş toprakları diyorsun. Sizinkiler orayı 60 sene veya 100 bin sene önce yörüngeden keşfettiklerinde Valles Marineris adını vermişlerdi. Bazı kısımlar gerçekten Arizona'da çekilmiş bu fotoğraflara benziyor. Ancak oraya hiç gitmedim. Oraya bir daha gideceğimi de hiç sanmıyorum. Galiba onun yerine Büyük Kanyon'u görmek istiyorum."
"O zaman gör, burası özgür bir ülke."
Von böyle dememin üzerine göz kırptı. Belki de ilk defa bu deyimi duymuştu. Ardından başıyla onayladı.
"Pekala, gideceğim. Ulaşımı ayarlaması için Jason'la konuşurum. Sen de gelmek ister misin?"
"Ne? Arizona'ya mı?"
"Evet Tyler, Arizona'ya, Büyük Kanyon'a."
Kendisi bir dördüncü olabilirdi ama o an tıpkı 10 yaşındaki bir çocuk gibiydi.
"Benimle gelir misin?"
"Bunu düşünmem lazım." E.D. Lawton'dan bir telefon geldiğinde bunu hala düşünüyordum. Preston Lomax seçildiğinden beri E.D. Lawton politik olarak görünmezliğe büründü. İş bağlantıları hala yerli yerindeydi. Bir parti yapsa güç sahibi insanlar hemen damlardı ama bir daha Garland'ın başkanlığındaki bakanlar kurulu seviyesinde olan etkisine asla ulaşamayacaktı. Aslında kendisinin psikolojik bir çöküş yaşadığına dair söylentiler vardı. Georgetown'daki evine çekilmiş, önceki politik müttefiklerine hoş olmayan aramalar yapıyormuş. Belki de öyledir ama ne Jace ne de Diane son zamanlarda ondan haber alabilmişti. Telefonu açıp sesini duyduğum zaman adeta sersemlemiştim.
"Seninle konuşmak istiyorum," dedi.
Bunu Molly Seagram'ın cinsel casusluğunu tasarlayıp finanse eden adamdan duymak epey ilginçti. İlk ve muhtemelen de en iyi içgüdüm telefonu kapatmaktı. Ancak bunu kendime yakıştıramadım.
"Jason hakkında," diye ekledi.
"O zaman Jason'la konuş."
"Konuşamam. Tyler beni dinlemez."
"Şaşırmamak gerek değil mi?"
Bir of çekti. "Tamam, anlıyorum. Onun tarafındasın, şüphe yok. Fakat ona zarar vermek istemiyorum, yardım etmek istiyorum. Aslına bakarsan acil bir durum, onun iyiliği için."
"Ne demek istediğini anlamıyorum."
"Şu lanet telefonda da anlatamam zaten. Şu an Florida'dayım. Otoyoldan 20 dakikalık bir mesafedeyim. Otele gel, sana içecek bir şeyler ısmarlayayım. Sonra bana yüz yüzeyken siktir çekebilirsin." "Lütfen Tyler, saat 8'de, 95'teki Hilton'un lobi barında. Belki de birinin hayatını kurtaracaksın."
Cevap veremeden telefonu kapattı. Jason'ı aradım ve neler olduğunu anlattım.
"Vay canına," dedi ardından. "Söylentiler doğruysa E.D. ile zaman geçirmek eskisinden çok daha kötüdür. Dikkatli ol."
"Gitmeyi düşünmüyordum."
"Kesinlikle gitmek zorunda değilsin. Ancak belki de gitsen iyi olur."
"ED'nin oyunlarından bıktım, usandım. Sağ ol, almayayım."
"Aklında ne varmış, onu öğrensek daha iyi olurdu."
"Onunla görüşmemi istediğini mi söylüyorsun?"
"İçin rahat olacaksa."
"Rahat olacaksa mı?"
"Sana kalmış tabii ki."
Böylece arabaya bindim ve görev duygusuyla otoyola çıktım. Bağımsızlık günü flamalarını, ertesi gün 4 Temmuz'du ve sokak köşelerindeki bayrak satıcılarını, ruhsatsız olan bu satıcılar kırık dökük pikaplarıyla savaşmaya hazırdı. Geçtim, kafamda E.D. Lawton'a yapacağım, o cehenneme kadar yolun var konuşmalarının provasını yapıyordum. Hilton'a vardığımda güneş çatıların arkasında kaybolmuştu ve lobideki saat 8.35'i gösteriyordu. E.D. barın oturma bölümünde kararlılıkla içkisini yudumluyordu. Beni gördüğüne şaşırdı. Ardından ayağa kalktı, kolumu kavradı ve masanın karşısındaki sentetik kumaş kaplı kanepeye yöneltti. ''İçer misin?'' ''O kadar kalmayacağım. Bir şeyler iç Tyler, davranışlarını düzeltir.''
''Seninkileri düzeltti mi? Ne istediğini söyle gitsin iyiydi.
Bir adam benim ismimi bir hakaret gibi söylediğinde onun kızgın olduğunu anlarım. Niye bu kadar tepen atmış durumda? Şu kız arkadaşım ve doktor, neydi adı, Malmsteen yüzünden mi? Bak, bunu benim ayarlamadığımı bilmeni istiyorum. Böyle bir şeye onay bile vermedim. Benim için çalışan azimli bir ekip vardı. Bazı şeyler benim adıma yapıldı, bil diye söylüyorum.
Bu boktan davranışların için ucuz bir mazeret.
Galiba öyle, suçluyum, özür diliyorum. Diğer konulara geçebilir miyiz?
O an çıkıp gidebilirdim. Sanırım kalmamın sebebi E.D.'den gelen umutsuz kaygının yarattığı atmosfer oldu. Ailesinin onu sevmesini sağlayan şu düşünmeden sunduğu kendine özgü lütufları hala elinden geliyordu. Fakat kendisine güveni artık kalmamıştı. Sesli çıkışlarının arasındaki sessizliklerde elleri yerinde duramıyordu. Çenesini okşuyor, bir kokteyl peçetesini katlayıp açıyor ve saçını düzeltiyordu. Bu özel sessizlik ikinci içkisinin yarısına gelinceye kadar sürdü ki muhtemelen ikincisi değil daha fazlasıydı. Garson neşeli bir aşinalıkla döngüyü sürdürüyordu.
Jason'ın üzerinde epey bir etkin var dedi sonunda.
Jason'la konuşmak istiyorsan neden direkt olarak ona gitmiyorsun?
Çünkü gidemem, sebebi de belli.
O halde ona ne söylememi istiyorsun? E.D. gözlerini bana dikti, sonra içkisine baktı.
Ona replikatör projesinin fişini çekmesini söylemeni istiyorum. Kelime oyunu yapmıyorum. Soğutma işlemini kapatın, işini bitirin.
Şimdi pimpirikli olma sırası bendeydi.
Bunun ne kadar imkansız olduğunu biliyor olman gerek. Aptal değilim Tyler.
O zaman neden?
O benim oğlum.
Şimdi mi aklına geldi?
Ne yani, sırf politik tartışmalara girdik diye birden oğlum olmaktan çıktı mı? Bu ayrımı yapamayacak kadar sığ olduğumu mu düşünüyorsun? Onunla aynı fikirde değilim diye onu sevmediğimi mi sanıyorsun?
Hakkında bildiğim tek şey gördüklerim.
Hiçbir şey gördüğün yok.
Başka bir şeyler söylemeye başladı, sonra tekrar gözden geçirdi.
Jason Wong Nigo Wen için bir piyon dedi. Uyanmasını ve neler olduğunu anlamasını istiyorum.
Onu piyon olsun diye yetiştirdin, senin piyonun. Sadece bir başkasının Jason üzerinde o etkiye sahip olmasını görmek hoşuna gitmiyor.
Saçmalık, saçmalık yani. Peki tamam, madem itiraf ediyoruz, belki de bu doğrudur. Bilmiyorum, belki de hepimizin bir aile terapisine ihtiyacı var ama konu bu değil. Konu şu ki bu ülkedeki her güç sahibi insan nedense Wun Nigo Wen'e ve boktan replikatör projesine aşık olmuş durumda. Nedeni de o kadar belli ki hem ucuz hem de oy veren halka da mantıklı geliyor. İşe yaramasa da kimsenin umurunda olmayacak. Çünkü işe yarayan başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yaramazsa da sonumuz yakındır. Kırmızı güneş doğduğunda hepimizin problemleri daha farklı görünecek değil mi? Öyle değil mi? Buna kılıf uyduruyorlar. Bu projeye bahis veya kumar diyorlar. Ama bu yaptıkları sadece hödükleri kandırmak için yapılan bir hokkabazlık.
İlginç bir analiz dedim ama...
Bunun ilginç bir analiz olduğunu düşünseydim burada oturup seninle konuşur muydum? Benimle tartışmak istiyorsan doğru soruları sor.
Ne gibi?
Wun Nigo Wen'in aslında kim olduğu sorusu gibi. Kimi temsil eder? Ne ister? Çünkü kendisi televizyonlarda söylendiği gibi bir Munchkin ambalajının içindeki Gandhi değil. Bizden bir şey istediği için burada. İlk geldiği andan beri de bunu istiyor. replikatör fırlatımlarını.
Açıkçası öyle görünüyor.
Bu bir suç mu?
Daha iyi bir soru ne olurdu biliyor musun? Marslılar neden bu fırlatımları kendileri yapmıyorlar?
Çünkü bütün güneş sistemi adına konuşmaya cüret edemezler. Çünkü böyle bir işe tek taraflı girişemezler.
Gözlerini devirdi. Bunlar insanların söylediği şeyler Tyler. Çok yanlılık ve diplomasi hakkında konuşmak, seni seviyorum demeye benziyor. Sadece sevişme noktasına gelmeyi hızlandırıyor.
Tabii Marslılar gerçekten de cennetten inip bizi kötülükten kurtarmaya gelmiş melek ruhları değilse, ki sanıyorum buna da inanmıyorsun.
Vun bunu o kadar fazla inkar etmişti ki ben de karşı çıkamadım.
Yani teknolojilerine bir baksana, bu adamlar en son biyoteknolojiyi 1000 senedir falan yapıyorlar. Galaksiyi nanobotlarla doldurmak isteselerdi çok önceden bunu yapmışlardı. O zaman neden yapmadılar? Kendi iyi yönlerine dayalı açıklamaları göz ardı ediyorlar. Neden? Görünüşe bakılırsa bir misilleme yapılmasından korkuyorlar.
Varsayımsallardan gelecek bir misilleme mi? Varsayımsallar hakkında tıpkı bizim gibi hiçbir şey bilmiyorlar.
Öyle olduğunu iddia ediyorlar. Onlardan korkmadıkları anlamına gelmez. Bize gelince kutuplardaki yapıya kısa bir süre önce nükleer saldırı yapan puştlarız. Peki sorumluluğu biz alırız, neden olmasın? Tanrım, şuna bir bak Tyler. Bilindik bir kumpas bu, daha ustaca bir şey olamazdı.
Belki de sen paranoyaksın.
Öyle mi? Dönünün içinde bu kadar süre geçirdikten sonra kim kime paranoyak diyebilir ki? Hepimiz paranoyağız. Hepimiz hayatlarımızı yöneten art niyetli ve zorlu güçlerin olduğunu biliyoruz ki paranoyanın tanımı da aşağı yukarı bu.
Ben sadece bir doktorum dedim, ancak zeki insanların söylediğine göre...
Jason'dan bahsediyorsun tabii ki. Sana bir sorun çıkmayacağını söylüyor.
Sadece Jason değil, bütün Lomax yönetimi ve kongrenin çoğu da buna dahil.
Fakat tavsiyede de bu konuyu sıkı araştıran kişilere bağlıyorlar. Hepsi de bütün bunlardan en az Jason kadar büyülenmiş durumda. Arkadaşın Jason'ı harekete geçiren şey ne biliyor musun? Korku. Bunu öğrenmemekten korkuyor. İçinde bulunduğumuz durumu, o bunu öğrenmeden ölürse insan ırkı da öğrenmeden ölecek demektir. Bu da onu ölesiye korkutuyor. Ne kadar akıllı oldukları tartışmaya açık. Bütün bir akıllı yaşam türünün neden ve ne için olduğunu anlayamadan evrenden silinme düşüncesi. Belki de benim paranoyamı teşhis etmeden önce Jason'ın görkemlilik kuruntusu hakkında düşünmem lazım. Ölmeden önce dönüyü anlamak onun için artık bir görev oldu. Vun da ortaya çıkıp ona bu görevde kullanabileceği bir alet sunuyor. Tabii ki Jason da bunu yiyor. Bu bir kundakçıya kibrit kutusu uzatmaya benziyor.
Gerçekten bunları ona söylememi mi istiyorsun?
Hayır, ben...
Edie'nin birden suratı asıldı. Belki de sadece kanındaki alkol seviyesi yükseliyordu.
Düşündüm ki o senin söylediklerini dinliyor.
İşin aslını sen de biliyorsun. Gözlerini kapadı.
Belki biliyorum, bilmem. Fakat denemek zorundayım, anlıyor musun? Vicdanım el vermiyor.
Bir vicdanı olduğunu itiraf etmesine şaşırmıştım.
Sana karşı dürüst olayım. Bir tren kazasını sanki yavaş çekimde izliyor gibiyim. Tekerlekler raydan çıkmış ve şoför henüz bunun farkında değil. O zaman ben ne yapayım? Alarmı çalmak için çok mu geç? Eğilin diye bağırmak için çok mu geç? Muhtemelen öyle. Ancak o benim oğlum Tyler. Treni süren adam benim oğlum.
Bizler de en az onun kadar tehlikedeyiz.
Bence bu doğru değil. Bu şey başarılı olsa bile elimize geçecek tek şey soyut bilgi. Bu da Jason için yeterli. Ancak dünyanın geri kalanı için yeterli değil. Preston Lomax'ı tanımıyorsun. Ben tanıyorum. Bu başarısızlığı Jason'ın üzerine yıkıp bunun içinde onu asmaktan mutluluk duyar. Yönetimindeki bir sürü insan perihelyonun ya kapanmasını ya da orduya verilmesinden yana. Ki bunlar olacak en iyi ihtimaller. En kötüsü de varsayımsalların siniri bozulur ve dönüyü kapatırlar.
Lomax'ın perihelyonu kapatması seni endişelendiriyor mu?
Perihelion'u ben inşa ettim. Evet, bunu önemsiyorum fakat burada olma sebebim bu değil.
Söylediklerini Jason'a aktarabilirim ama fikrini değiştireceğini düşünüyor musun?
Ben...
O an Edie masanın üstünü incelemeye başladı. Gözleri biraz bulanıklaştı ve doldu.
Hayır. Açıkça görünüyor ki hayır ama konuşmak isterse bana ulaşabileceğini bilmesini istiyorum. Konuşmak isterse bunu onun için zor bir mesele haline getirmek istemiyorum. Gerçekten. Yani isterse.
Sanki bir kapı açmıştı ve özündeki yalnızlık dökülüvermişti. Jason, Edie'nin Florida'ya Machiavelli tarzı bir planın parçası olarak geldiğini düşünüyordu. Eski Edie gelmiş olabilirdi. Fakat yeni Edie bana yaşlanan, pişmanlık çeken, gücünü yeni kaybetmiş, stratejilerini şişenin dibinde arayan ve suçluluk duygusuyla kasıp kavrulan bir adam gibi gelmişti. Daha kibar bir şekilde, ''Diane ile konuşmayı denedin mi?'' dedim.
''Diane mi?'' Elini boş versene der gibi salladı. Diane numarasını değiştirdi. Ona ulaşamıyorum. Her neyse, kendisi dünyanın sonuyla kafayı takmış şu kahrolası tarikatlardan birinde.
Tarikat değil iyiydi. Sadece garip düşünceleri olan küçük bir kilise. Simon Diane'den daha fazla işin içinde.
Diane dönü felci geçiriyor. Tıpkı sizin kahrolası kuşağınızın geri kalanı gibi. Daha henüz ergenlikten çıkmıştı ki bu dini saçmalığa kafa üstü çakıldı. Bunu hatırlıyorum. Dönü yüzünden o kadar canı sıkkındı ki sonra birden akşam yemeklerinde Thomas Aquinas'tan alıntılar yapmaya başladı. Carol'dan onunla konuşmasını istiyordum ama Carol her zamanki gibi işe yaramazdı. Sonra ne yaptım biliyor musun? Bir münazara ayarladım. O ve Jason arasında. 6 aydır Tanrı hakkında tartışıyorlardı. Ben de bunu resmiyete kavuşturdum. Hani şu bilirsin üniversite münazaraları gibi. İşin asıl olayı desteklemedikleri tarafı savunacaklardı. Jason Tanrı'nın varlığını savunurken Diane de ateistlerin bakış açısından tartışmasını yapacaktı.
Bana hiç bundan bahsetmemişlerdi. Fakat Edie'nin eğitim ödevinden dolayı ne kadar perişan olduklarını hayal edebiliyordum.
Diane'in ne kadar saf olduğunu fark etmesini istiyordum. Elinden geleni de yaptı. Sanırım beni etkilemeye çalışıyordu. Aslında Jason'ın söylediği şeyleri tekrar ediyordu. Fakat Jason...
Gururu gözle görülür türdendi. Gözleri parladı ve rengi biraz yerine geldi.
Jason kesinlikle zekice bir iş çıkardı. Şaşırtıcı ve güzel bir zeka. Diane'in önüne getirdiği her argümana karşılık verdi. Hatta daha da fazlasını yaptı. Ayrıca Jason'ın söyledikleri de papağan gibi tekrar edilen şeyler değildi. Teolojiyi okumuştu, İncil bilimini okumuştu. Bütün bu olay boyunca bak bu argümanların tersini de biliyorum. En az senin kadar yakından biliyorum. Bu argümanları gözüm kapalı bile yaparım ve hala rezil rüsva şeyler olduklarını düşünüyorum dercesine gülmüştü. En ufak bir acıması yoktu. Sonuna geldiğimizde Diane ağlıyordu. Sonuna kadar dayandı ama gözyaşları yüzünden süzülüyordu.
Baka kaldım. İfademi anladı ve yüzünü buruşturdu.
Ahlak bekçiliğine başlatma şimdi. Ona bir ders vermeye çalışıyordum. Ondan gerçekçi olmasını istiyordum. Dönüyü kafaya takmış, kendine dönük o lanet insanlardan değil, bütün o kahrolası kuşağınız...
Hayatta olup olmaması umurunda mı?
Tabii ki umurumda.
Edie, sadece sen değil, son zamanlarda kimse ondan bir haber alamadı. Diane'in ne yaptığını bilmiyorum, izini bulabilirim diye düşünüyordum. Bu sence iyi bir fikir mi? Fakat garson başka bir içkiyle geldi ve Edie de konuya, bana etrafındaki dünyaya olan ilgisini hızla kaybediyordu.
Evet, iyi mi değil mi bilmek istiyorum.
Gözlüklerini çıkardı ve kokteyl peçetesiyle temizledi.
Evet, sen o işe koyul Tyler.
Bu şekilde de Wundigo Vena Arizona eyaletine yapacağı yolculukta eşlik etmeye karar verdim. Wundigo Ven ile seyahat etmek bir pop yıldızı veya bir eyalet başkanı ile seyahat etmek gibi bir şeydi. Sıkı güvenlik ve aniden gelen ışıklar bitiveriyordu ancak her işimiz çabucak halloluyordu. Titiz bir zamanlamayla birbirini izleyen havaalanı koridorları, kiralanmış uçaklar ve otoyol konvoylarının ardından kendimizi Bright Angel patikasının başında bulmuştuk. Planlanan replikatör fırlatımlarına daha 3 hafta vardı. Havai fişekler kadar sıcak bir Temmuz günü dere suları kadar da berraktı. Wun kanyonun ağzından devam eden parmaklıkların olduğu yerde durdu. Park hizmeti patikayı ve ziyaretçi merkezini turistlere kapamıştı. Koruculardan da en iyi ve en fotojenik 3 tanesi, bir de yürüyüş için giydikleri şeyin altında, omuzlarındaki tabanca kılıfıyla bir grup federal güvenlik elemanları, kamyon zeminine yapılacak keşifte Wun'u idare etmek için başında bekleyecekti. Zeminde de gece için kamp kuracaklardı. Yürüyüş başlar başlamaz Wun'a mahremiyet sözü verilmişti. Ancak şu an etraf sirk gibiydi. Medyanın otobüsleri park alanını doldurmuştu. Gazeteciler ve paparazziler şevkle yalvarırcasına kordon iplerine doğru eğilmişlerdi. Kanyon ağzı boyunca dönüp duran bir helikopter de video çekiyordu. Hiç değilse Wun mutluydu, sırıtıyordu. Çam kokulu havayı ciğerlerine bol bol dolduruyordu. Dehşet bir sıcaklık vardı. Özellikle de bir Marslı için diye düşündüm. Fakat kendisi kırış kırış derisinden parıldayan tere rağmen hiçbir rahatsızlık belirtisi göstermiyordu. Açık haki renginde bir gömlek ve ona uyumlu bir pantolon giyiyordu. Ayağında da çocuklar için olan boyutlarda boğazlı bir yürüyüş ayakkabısı vardı. Son birkaç haftadır kendini bu ayakkabılara alıştırıyordu. Alüminyum bir mataradan kocaman bir yudum aldı ve ardından bana teklif etti. ''Su kardeşim'' dedi. Güldüm. ''Sende kalsın, ihtiyacın olacak.'' ''Tyler, keşke inişi benimle yapabilseydin.'' Bu kendi dilinde bir şeyler söyledi. ''Bir güveç için çok yani var. Bir insan için çok fazla güzellik var.'' ''Bunu her zaman ajanlarla paylaşabilirsin.'' Güvenlik elemanlarına kötü kötü baktı. ''Maalesef paylaşamam. Bakıyorlar ama görmüyorlar.'' ''Bu da mı bir Mars deyimi?'' ''Neden olmasın?'' dedi. 32. ayrımın sonu. Sayfa 303.